Ayrım 5.
Hatta bütün eski tarih, destan ve hikayelerinin bir noktada toplandıktan sonra değişik ülkelere, değişik biçimlerde yayıldığını bile düşünebiliriz. Lüt Gölü yakınlarında son yıllarda bulunan Kumran yazıları, yaratılış bölümünde söz edilen olaylara büyük benzerlik göstermektedir. Bugüne kadar bilinmeyen birçok yeni buluntu da göklerdeki savaş arabalarından, tanrı oğullarından, içinden canlı yaratıklar çıkan bulut ve tekerleklerden söz etmektedirler. Musa, Apokalips'te Havva'nın göğe baktığı ve dört parlak kartalın çektiği ışıktan bir savaş arabası gördüğü anlatılır. Araba hiçbir dünyalının anlatamayacağı ölçüde görkemlidir. Ve Adem'in yanına indiği zaman tekerleklerin arasından dumanlar çıkar. Aslında bu öykü bize yeni bir şey anlatmamaktadır. Çünkü bütün eski kitap ve yazılarda Adem ve Havva'ya kadar uzanan bir süre içinde görünen tekerlekli, dumanlı, ateşli savaş arabaları anlatılmaktadır. Lamek yazılarında akıl almaz bir olay anlatır. Gerçi tomarların bir bölümü bir takım cümle ve paragrafların okunmasını imkansızlaştıracak kadar bozulmuştur. Ama geride kalanlar anlatılmaya değer ölçüde meraklıdır. Nuh'un babası Lamek güzel bir günde evine dönünce görünüşü bakımından aileye hiç uymayan bir oğlanla karşılaşır. Bunun üzerine karısı Bat Enoş'u çağırır ve çocuğun kendisine ait olmadığını söyler. Bat Enoş bildiği bütün kutsal şeyler üzerine yemin ederek tohumun ondan yani Lamek'ten geldiğini, bu işte ne bir askerin, ne bir yabancının, ne de tanrı oğullarının parmağı olduğunu anlatır. Bu tanrı oğullarının kimler olduğunu sorabilir miyiz? Bu aile dramının tufandan önce olduğunu da bu arada belirtelim. Bununla birlikte Lamek karısına inanmaz ve babası Methuselah'ın öğütlerini almak üzere yola çıkar. Babasının evine varınca olayı olduğu gibi anlatır ve çok üzüldüğünü söyler. Methuselah dinler ve çocuğun nereden geldiğini anlamak için Bilge Enoks'a başvuracağını, bunun için de çok uzun ve yorucu bir yolculuk gerektiğini söyler. Ama ailenin bu çocuğa tepkileri öyle büyümektedir ki sonunda yolculuğa çıkmaya karar verir. Enok, Methuselah'ın ailede birdenbire ortaya çıkan ve ne saçı, ne gözü, ne de derisi kendilerine benzeyen bu çocuğu anlatmasını dinler ve yaşlı adamı çok üzücü bir haberle birlikte evine yollar. Pek yakında dünya, insanlık, ahlaksızlık ve alçaklık suçundan yargılanacaktır. Ailedeki çocuk, büyük evrensel yargılamadan kurtulacak olanların dedesidir. O bakımdan Lamek ve çocuğu Nuh adını koymasını emretmelidir. Böylece Methuselah evine döner ve oğlu Lamek'e kendilerini bekleyen felaketi anlatır. Lamek'in çocuğu kabul etmekten ve Nuh adını koymaktan başka çaresi yoktur. Aile öyküsünün en ilginç yanı Nuh'un ailesinin, hatta büyük babası Methuselah'ın daha sonra ateş saçan bir savaş arabasına binerek ebediyen göklerde kaybolan Enok tarafından pek yakın bir felaket konusunda uyarılmış olmalarıdır. Bu olayda insan soyunun uzaydan gelen bilinmeyen yaratıklar eliyle çoğaltıldığı düşüncesini doğrulamıyor mu? Aksi halde insanların hiç durmadan devler ve tanrı oğulları tarafından döllenmesinin ve başarısız olan türlerin sürekli yok edilmesinin hiçbir anlamı kalmıyor. Bu açıdan bakınca tufanın bir iki üstün kişi dışında kalan insanları ortadan kaldırmak için bilerek yapıldığı anlaşılıyor. Böyle olunca da ilahi bir yargılama niteliği ortadan kalkıyor. Günümüzde daha zeki bir insan türünün suni olarak yaratılması gerçekleşmeye doğru giden kuramlar arasında. Tıpkı Tüankuna efsanelerinde anlatılan büyük ananın güneş kapısına uzay gemisiyle gelmesi ve 70 çocuk doğurması gibi. Tıpkı türlü din kitaplarının Tanrı insanı kendi görüntüsünde yarattı demesi gibi. Bir takım eski din kitapları daha da ileriye giderek Tanrı'nın istediği biçimde insanların yaratılabilmesi için birçok deneyler yapıldığını yazıyor. Bilinmeyen uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiğini ileri süren kuramımıza göre bugün bile bizi biz yapanın bu üstün varlıklar olduğu anlaşılmaktadır. Bu deliller zincirinin bir halkasını da tanrıların atalarımızdan istedikleri armağanlar tamamlıyor. Bu istekler hiçbir zaman güzel kokular ve kurbanlık hayvanlarla sınırlandırılmamıştı. armağanlar listesinde çoğu zaman çeşitli karışımlardan yapılmış sikkelerde yer alıyordu. Gerçekten de Doğu'nun en büyük eritme kuruluşlarından biri Ezion Geber'de bulunuyordu. Kazılarda ortaya çıkarılan bu kuruluş son derece modern bir ocak, türlü hava kanalları ve belirli amaçlar için açılmış deliklerden meydana geliyordu. Günümüz eritme uzmanları bu kuruluştan nasıl bakır elde edilmiş olabileceğini açıklayamıyorlar. Ancak burasının bakır elde etmek için kullanıldığı kuşkusuzdur. Çünkü Ezion Geber dolaylarındaki birçok mağara ve galeride geniş bakır sülfat stokları bulunmuştur. Söz konusu bütün buluntular 5000 yıllıktır. Eğer bir gün bizim uzay adamlarımız da indikleri gezegenlerde ilkel insanlarla karşılaşacak olurlarsa, zavallılar üzerinde tanrı ya da tanrıoğlu izlenimi bırakacaklardır. Ama bir de indikleri gezegende korkunç ileri bir uygarlığın insanlarıyla karşılaştıklarını düşünün. Herhalde o zaman tanrı olarak değil, zamanın çok gerisinde yaşayan zavallılar olarak karşılanacaklardır. 5. Bölüm. Bu yüzyılın başlarında Asur kralı Assurbanipal'ın kitaplığında 12 kil tablet üzerine yazılmış bir kahramanlık destanı bulundu. Destan Akatça yazılmıştı. Ama daha sonra bulunan başka bir kopyası Hammurabi'ye kadar uzanıyordu. Son araştırmalar Gılgamış destanının asıl metninin Sümerlilerce yazıldığını, konuların Tevrat'taki yaratılış bölümüyle büyük benzerlikler gösterdiğini ortaya koymuştur. Destanın ilk tabletinde galip gelen kahraman Gılgamış'ın Uruk şehri çevresinde yaptırdığı surlardan söz edilir. Göklerin tanrısı içinde tahıl ambarı bulunan çok büyük bir evde oturmaktadır. Surları koruyan birçok asker vardır. Gılgamış bir tanrı, insan karışımı yaratıktır. Üçte iki tanrı, üçte bir insan. Uruk şehrine gelen hacılar ona ürpererek ve korkuyla bakarlar. Çünkü o güne kadar böyle bir güzellik ve güç görmemişlerdir. İşte burada tanrılarla insanların çiftleşmesi düşüncesi yine karşımıza çıkıyor. İkinci tablette gökler tanrıçası Aruru'nun Gılgamış'a rakip olması için Enkidu'yu yarattığını okuyoruz. Enkidu, gövdesi kıllarla kaplı, postan elbiseler giyen, çayırlarda otlayan, sığırlarla aynı yalaktan su içen bir yaratıktır. En büyük eğlencesi çavlanlarda yüzmektir. Uruk kralı Gılgamış, bu sevimsiz yaratığın sığırlardan ayrılması için güzel bir kadın gerekli olduğunu anlar ve şehrin en güzel kadınlarından birini, Enkidu'yu kendine çekmekle görevlendirir. Saf Enkidu bu oyuna gelir ve 6 gün 6 gece kadınla yaşar. Derken Enkidu ile Gılgamış dost olurlar. Üçüncü tablet uzaklardan gelen bir duman bulutunu anlatır. Gökler gümbürder, yer sarsılır, sonunda güneş tanrısı gelerek Enkidu'yu güçlü kanatları ve pençeleriyle kavrar. Enkidu'nun gövdesine kurşun gibi biner ve göğsüne kaya gibi bir ağırlık oturur. Destan yazarlarının çok gelişmiş bir hayal gücü olduğunu ve destanı çevirenler ve çoğaltanların değişiklikler yaptığını kabul etsek bile asıl şaşırtıcı yan olduğu gibi kalır. Destan yazarları gövdenin belirli bir hızdan sonra kurşun gibi ağırlaştığını nereden biliyorlardı? Bugün yer çekimi ve hız yasalarını en ince ayrıntılarına kadar biliyoruz. Bir astronotun kalkış sırasında nasıl bir güçle koltuğuna yapıştırıldığını, göğsüne binen basıncın ne ölçüde büyük olduğunu biliyoruz. Peki Sümerliler bu bilgiyi nereden elde etmişlerdi? 5. tablet Enkidu ile Gılgamış'ın tanrıların oturduğu yere gidişlerini anlatır. Kahramanlar tanrıça İrninis'in yaşadığı ışıklar saçan kuleyi çok uzaklardan görürler. İyice yaklaşınca bir ses duyarlar. Geri dönün. Hiçbir ölümlü tanrıların yaşadığı kutsal dağa gelemez. Tanrıların yüzünü gören ölmelidir. Ekadus'te de sen benim yüzümü göremezsin. Beni gören insan yaşayamaz diyordu. 7. tablette Enkidu'nun ağzından bir uzay yolculuğu anlatılır. Enkidu bir kartalın pirinçten pençelerine tutunarak saatler boyu uçmuştur. İzlenimleri şöyledir. Bana dedi ki, karalara bak, neye benziyorlar? Denize bak, nasıl görünüyor? Ve kara, bir dağ, deniz bir göle benziyordu. 4 saat daha uçtuk ve o yine konuştu. Karalara bak, neye benziyorlar? Denize bak, nasıl görünüyor? Ve kara bir bahçeye, deniz bahçıvanın su kanallarına benziyordu. 4 saat daha uçtuktan sonra o yine sordu. Karalara bak, neye benziyor? Denizlere bak, nasıl görünüyor? Ve kara lapaya, denizde su birikintisine benziyordu. Bu anlatım bir canlı yaratığın dünyayı çok yükseklerden gördüğünü açıklamaktadır. Olay tümüyle hayal ürünü olamayacak kadar doğrudur. Eğer yer kürenin çok yükseklerden görünüşü hakkında bir bilgi olmasaydı, kim çıkıp da karaların lapaya, denizlerin de su birikintilerine benzediğini söyleyebilirdi? Çünkü çok yükseklerden çekilen resimlerinde dünya gerçekten orasında burasında su birikintileri olan bir tas lapaya benzemektedir. Aynı tablette bir kapının konuştuğu yazılmaktadır. Bu garip olayı bugünkü bilgimizle bir hoparlörün konuşması olarak nitelendiriyoruz. 8. tablette dünyayı çok yükseklerden gören Enkidu anlaşılamayan bir hastalıktan ölüyor. Hastalık öyle esrarengiz ki Gılgamış nedeninin göklerdeki canavarın zehirli soluğu olup olamayacağını soruyor. Gılgamış göklerdeki canavarın zehirli soluğunun öldürücü olabileceğini nereden biliyordu? 9. tablet Gılgamış'ın dostu Enkidu'nun ölümünden duyduğu üzüntüyü ve aynı hastalıktan öleceği korkusuyla tanrılara ulaşmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Gılgamış uzun süre yol aldıktan sonra göklere destek olan iki dağın arasına gelir. Dağların tepesi bir kemerle birleştirilmiştir ve buraya güneş kapısı denir. Güneş kapısını bekleyen iki dev önce onu bırakmak istemezler. Aralarında uzun bir tartışma geçer. Sonunda devler Gılgamış'ın 3/2 tanrı olduğunu göz önünde tutarak geçmesine izin verirler. Gılgamış giderek ardında sonsuz denizin uzandığı tanrıların bahçesine varır. Ancak yolda iki defa tanrılar tarafından uyarılmıştır. Gılgamış, acelen nedir? Aradığın hayatı ve ölümsüzlüğü bulamayacaksın. Tanrılar insanı yaratırken ona ölümü de verdiler. Ölümsüzlük yine tanrılarda kaldı. Gılgamış'ın bunları dinleyecek hali yoktur. Her tehlikeyi göze almıştır ve amacı insanların babası Utnapiştim'e ulaşmaktır. Ancak Utnapiştim büyük denizin ötesinde yaşamaktadır ve oraya güneş tanrısınınkinden başka hiçbir gemi uçamaz. Üstelik yolu da yoktur. Ama Gılgamış bütün tehlikelere göğüs gererek denizi aşar. 11. tablet onun Utnapiştim'le yaptığı görüşmeyi anlatır. Gılgamış insanların babasının ne kendinden büyük ne de küçük olduğunu görür ve ona birbirlerine baba oğul gibi benzediklerini söyler. Utnapiştim geçmişini anlatmaya koyulur. Bu bölüm Utnapiştim'in ağzından yani birinci tekil şahıstan aktarılmıştır. Daha da şaşırtıcı olarak tufan hakkında çok ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Tanrılar Utnapiştim'i uyarmışlar, kadınları, çocukları, yakınlarını ve her işten ustaları gelecek olan büyük tufandan korumak için bir gemi yapmasını emretmişlerdi. Şiddetli fırtınanın, karanlığın, yükselen suların, gemiye binemeyenlerin düştüğü umutsuzluğun anlatımı bugün bile hayranlık duyulacak ölçüde güçlüdür. Üstelik aynı Nuh'ta olduğu gibi yolculuğun sonunda bir karga ve bir güvercin yollanmış, sular alçalmaya başlayınca da gemi bir dağın tepesine oturmuştur. Gılgamış destanıyla Tevrat arasındaki paralellik ve benzerlik hiçbir bilginin karşı koyamayacağı ölçüde açıktır. Bu paralelliğin en ilginç yönü destanla Tevrat'ın uğraştığı tanrıların ve kehanetlerin ayrı ayrı olmasıdır. Tevrat'ta anlatılan tufanın destandakinin bir kopyası olduğunu kabul edersek, Utnapiştim'in olayı kendi ağzından anlatması, Gılgamış destanında tufana tanıklık etmiş, onu gözleriyle görmüş bir kişinin gerçekten var olduğunu ortaya koyar. Aslında binlerce yıl önce doğuda müthiş bir tufan olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Eski Babil'in çivi yazısı tabletleri geminin nerede bulunması gerektiğini kesin olarak anlatırlar. Bu bilgiden yararlanan araştırmacılar Ağrı Dağı'nın güney kesiminde geminin konduğu yeri göstermesi muhtemel olan 3 tahta parçası bulmuşlardır. Ancak 6000 yıl önce tahtadan yapılmış ve tufana dayanmış bir geminin kalıntılarını bulmak hemen hemen imkansız gibidir. Gılgamış destanında tufandan başka yazıldığı çağda yapılamayacak türden olağanüstü şeyler de anlatılmaktadır. Bunları destanı yüzyıllar boyu elden geçirenlerin eklediğini de düşünemeyiz. Çünkü anlatımlarda gizlenen bilgiler ancak günümüz bilgileri aracılığıyla anlaşılmaktadır. Belki de bir takım yeni sorular bu karanlığa ışık tutacaktır. Gılgamış destanı Sümerlilerden değil de Tihanko bölgesinden çıkmış olamaz mı? Gılgamış soyu Güney Amerika'dan gelmiş ve beraberinde destanı da getirmiş olamaz mı? Doğrulayıcı bir karşılık güneş kapısından söz edilmesini, büyük bir denizin aşılmasını, aynı zamanda da Sümerlilerin nasıl birdenbire ortaya çıktıklarını açıklayabilir. Kuşkusuz Firavunlar Mısır'ın gelişmiş kültürü, yazılmış, öğretilmiş ve öğrenilmiş eski sırları saklayan büyük kitaplara dayanıyordu. Daha önce de belirtildiği gibi Musa bu ülkede yetişmiş, kitaplıklardan bol bol yararlanma imkanı bulmuştu. Hangi dilde yazmış olduğu kesin olarak bilinmese bile beş kitabın yazarının aydın bir kişi olduğu kesindi. Gılgamış destanının Asurlular ve Babililer kanalıyla Mısır'a geldiğini, genç Musa'nın onu okuyarak kendi amaçlarına uyguladığını düşünelim. Bu durumda gerçek tufan olayı Tevrat'taki değil, Gılgamış destanındakidir. Böyle sorular sormamalı mıyız? Bana kalırsa geçmişi araştırmanın klasik yöntemi çoktan yıkılmıştır. Bu türden araştırma hiçbir zaman kesin ve dokunulmaz sonuçlara ulaşamaz. Kendi kurduğu bir düşünme biçimine öylesine sıkı sıkıya bağlıdır ki yaratıcı bir dürtü doğrulabilecek yeni görüşlere hiçbir açık kapı bırakmaz. Eski doğuya yöneltilen araştırmaların çoğu kutsal kitapların dokunulmazlığı ve kutsallığı karşısında eriyip gitmiştir. İnsanları soru sormaya ve kuşkularını bu tabunun yüzüne haykırmaya cesaret edememişlerdir. Hatta büyük ölçüde aydınlanmış sayabilecek 19. ve 20. yüzyıl bilginleri bile sonunda Tevrat'ta anlatılanların doğru olmadığını ileri sürmenin kaçınılmaz olduğunu gördüklerinden, binlerce yılın yanlışlarından oluşan düşünce zincirinden kopmamayı seçmişlerdir. Ancak en koyu Hristiyan bile Tevrat'ta anlatılan bir takım olayların o büyük Tanrı ile bağdaşmadığını anlamış olmalıdır. Kutsal kitabın dinsel doğmalarını korumak isteyen kişiler önce çok eskilerde insanı kimin eğittiğini, toplum hayatı için yasaları kimin koyduğunu, ilk sağlık kurallarını kimin verdiğini ve yoldan çıkmış olanları kimin yok ettiğini açığa çıkarmalıdırlar. Bu türden sorular sormamız ve bu biçimde düşünmemiz dinsiz olduğumuz anlamına gelmez. Beni ele alalım. Geçmişle ilgili tüm sorulara kesin ve inandırıcı karşılıklar verildiği gün bile daha iyi bir ad koyma isteğiyle Tanrı dediğim bir şeyin var olacağına inanıyorum. Bununla birlikte söz konusu düşünülmez Tanrı'nın bir yerden ötekine gitmek için tekerlekli ve kanatlı araçlar kullanıldığı, ilkel insanlarla çok yakın ilişkiler kurduğu ve maskesinin düşmemesi için hiçbir insanı yanına yaklaştırmadığını ileri süren dinsel varsayım delillerle desteklenmediği sürece saldırgan bir iddiadan öteye geçemeyecektir. Din bilginlerinin Tanrı çok yücedir. Onun kendini nasıl gösterdiğini ve kullarıyla nasıl ilişki kurduğunu bizler düşünemeyiz şeklindeki karşılıkları ancak sorularımızdan bir kaçış olabilir ve bu bakımdan doyurucu olmaktan uzaktır. İnsanlar yeni gerçekleri görmek istemezler. Ama gelecek geçmişimizi günden güne daha çok kemirmektedir. 12 yıl kadar sonra insan Merih'e inecektir. Eğer orada bir tek eski, terk edilmiş bina varsa, akıllı insanların bıraktığı bir tek nesneye rastlanırsa, mağara duvarlarında bir tek resim bulunursa, dinlerimiz temelinden sarsılacak ve geçmişimiz hakkındaki bilgiler karmakarışık olacaktır. Bu türden bir tek buluntu bile insanlık tarihinde devrim ve reformların en büyüğüne yol açacaktır. Uzay çağıyla birlikte aydınların mahkeme gününde gelecektir. O zaman dinin bulutları dağılacak ve uzaya atılan kararlı bir adımla binlerce, milyonlarca değil bir tane din ve tanrı olduğu anlaşılacaktır. Biz bunları bırakıp insanlığın geçmişi üzerine kurduğumuz varsayımı geliştirelim. Şu ana kadar elde ettiğimiz görüntüyü şöyle özetleyebiliriz. Çağlar önce bilinmeyen bir uzay gemisi dünyamızı bulmuştu. Gemi adamları kısa sürede gezegenimizin akıllı yaratıkların gelişebilmesi için çok elverişli olduğunu anlamışlardı. Ancak gelişmesi beklenen insan Homo sapiens değil bir başka türden yaratıktı. Uzay adamları bu türün dişilerini suni olarak döllemiş, kadınları eski destanlarda belirtildiğine göre derin bir uykuya daldırarak dünyamızdan ayrılmışlardı. Binlerce yıl sonra geri döndüklerinde karşılarına yeryüzünün orasına burasına dağılmış Homo sapiens örnekleri çıkmıştı. İleri uzaylılar döllenme deneylerini toplum kurallarına uyabilecek yetenekte yaratıklar yetişene kadar sürdürmüşlerdi. Ancak ortaya çıkan insanlar hala barbardılar. Uzaylılar onların geriye dönerek yine hayvanlarla yaşayabileceklerini düşünerek birçoğunu yok etmiş, daha az ölçüde başarısız kalanları da başka kıtalara, belki de başka gezegenlere taşımışlardı. Geriye kalan başarılı örnekler toplum hayatının ilk ürünlerini vermeye başlamış, mağara duvarlarını süslemeye, çömlekçiliği geliştirmeye, ilkel mimarlık örneklerini ortaya koymaya yönelmişlerdi. Bu ilk insanların uzay adamlarına sonsuz saygısı vardı. Çünkü onlar bilinmeyen bir yıldızdan gelmiş, yine oraya dönmüş tanrılardı. Esrarengiz nedenlerden dolayı bu tanrılar bilgilerini insanlara geçirmeye meraklıydılar. Yarattıkları insanlara özen gösteriyor, onları kötülük ve ahlaksızlıktan korumaya çalışıyorlardı. Toplumların kurucu biçimde gelişmesini istiyorlar, bu yüzden uyumsuzluk gösterenleri ortadan kaldırıyor, kalanların gelişme yeteneğinde bir toplum kurması için gerekli temel kavramları öğretiyorlardı. Delillerin eksikliği yüzünden bu varsayımda bir takım boşluklar vardır. Gelecek bu boşluklardan kaçının doldurulabileceğini gösterecektir. Bu kitap birçok tahminden oluşan bir varsayımı ortaya koymaktadır. Ve bu varsayım doğru olmayabilir. Bununla birlikte tabuların koruyuculuğunda saldırıya uğramadan yaşayan dinlerin kuruluş ilkelerine bakınca varsayımın en az onlar kadar geçerli olabileceğini görmekteyim. Gerçek hakkında birkaç kelime söylemek belki de yarar sağlayacaktır. Dinine inanan ve kuşku uyandıracak bir saldırıya uğramayan her insan gerçeği bulduğuna da inanır. Bu yalnız Hristiyanlar için değil, küçük, büyük her dinin taraftarı için gereklidir. Teosofistler, yani insanın maddi olanaklar ya da çok erdemli bir duygusallık içindeyken Tanrı ve meleklerle görüşmesi imkanına inanan felsefe taraftarları, din bilginleri ve filozoflar, öğretileri üzerinde yıllarca kafa patlattıktan sonra gerçeğe vardıklarına inanırlar. Doğal olarak her dinin bir tarihi, Tanrısının verdiği sözler, Tanrının koyduğu yasalar ve diyen peygamber ve bilge kişiler vardır. Gerçeğin ispatlanması, insanın inandığı dinin tam içinden başlar ve dışına doğru işler. Bunun sonucu olarak çocukluktan başlayarak bizlere kabul ettirilen tek yönlü bir düşünce biçimi ortaya çıkar. Böylece birçok kuşak gerçeği benliğinde topladığına inanarak geçip gider. Ben daha alçak gönüllü davranarak gerçeğe sahip olamayacağımızı, ona ancak inanabileceğimizi ileri sürüyorum. Gerçeği bulmak isteyen bir insan onu kendi dininin siperleri ve sınırları içinde aramamalıdır. Hem hayatın amaç ve gereği nedir? Gerçeğe inanmak mı yoksa onu aramak mı?